Türk lirasındaki reel değerlenme hikayesi beklediğimizden uzun ve daha şiddetli olacak.
Hizmet enflasyonunun hala korkunç boyutlarda olduğunu görüyorum. Çok katı.
Yani Mehmet Şimşek, Fatih Karahan, Cevdet Akçay, yani 3 kişiden oluşan bir kredibilite inşa ettik. Maalesef durum bu. Bu 3 kişinin dışında da ekonomi politikasında ne söz sahibi olan ne de yeterli itibarı olan bir aktör yok.
Ben faiz indiriminden daha ziyade faiz artırımı yapma konusunda Merkez Bankası'nın belli bir zaman sonra aksiyon da alma ihtimalinin olabileceğini görüyorum. Mesele Ekonomi YouTube kanalında Pusula programında bir kere daha sizlerle birlikteyiz. Bu defa artık Kerim geriye döndü. Hoş geldin Kerim.
Hoş bulduk Ömer.
Konuşacak bayağı bir konu birikti. Sen de güzel bir gezi yaptın.
Doğru.
Muhakkak güzel izlenimlerin vardır. Onlarla ilgili özellikle Türkiye ve karşılaştırma olarak anlatacağın çok da şey olduğunu düşünüyorum. O konuyla ilgili bilgileri de alabilirsek senden çok sevinirim ama konuşmaya istersen en yakın vadede açıklanmış enflasyon verileriyle başlayalım. Aylık bazda 3.18 bir enflasyonumuz oldu. Yıllık bazda da %70'i görmedik. Hemen bir çıt altında bir enflasyonla Nisan ayını kapattık diye görünüyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bu dinamiklerle ilgili ne söylersin?
Şöyle aslında tabii mevsimsellikten arındırılmış enflasyon ne olduğunu da artık çok merak ediyoruz. Çünkü öyle bir yönlendirme verdi Merkez Bankası bunlar 1,5-2 ay kadar önce. Fakat bu Merkez Bankası tarafından açıklanan bir veri değil. Yani burada hala bir anomali var. Bunu işte çeşitli analistlerin açıklamalarıyla baktığımızda bunun 3,5'a yakın olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın sınırının biraz üstünde bu. Yani kendi planlarının üzerinde gerçekleşen bir mevsimsellikten alınmış enflasyon patikası var. Bu da Mart'ta yaptıkları sıkılaşmanın aslında gelen döviz talebini kırmak açısından işe yarasa da aslında gereklilikte olduğunu gösteriyor Mart'taki faiz artışının. Ben şöyle görüyorum, önümüzdeki dönemlerde bir miktar daha beklentilerinin altında enflasyon olmasını isteyecekler, bekleyecekler. Ama eninde sonunda bence bu sene sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu uzun süre korumasına ancak yetecek bir enflasyon olacak. O yüzden ben bir faiz düşüşünü Ekim-Kasım'dan önce pek kestiremiyorum. Yani 45'ten 50'ye neden çıktı diye sorguluyorduk ama o 50 uzun süre kalıcı olacak gibi görünüyor.
Ben beklenti yönetimini yine burada ortaya koymak istiyorum. Zira beklenti yönetiminde Merkez Bankası'nın %36'lık hedefi var ama bu %36'lık hedefine önümüzdeki günlerde enflasyonla ilgili yapacağı toplantıda muhtemelen yeni bir bakış açısı getirecektir diye tahmin ediyorum. Artık hedef anlamında mevsimsellikten arındırılmış ve trend olarak baktığımız yönde enflasyonun tutmayacağını en azından görüyoruz. Sadece 2024 için değil, 2025 için de ortaya konmuş olan enflasyon hedefi oldukça iddialı. Zira kredi not artışına da geleceğiz. S&P'nin de oradaki beklentileri, IMF'nin yayınlamış olduğu rapordaki beklentiler, birçok kuruluşun yayınlamış olduğu beklentiler 2025 yılı içinde de Merkez Bankası'nın o %14'lük hedefinin tutmayacağını en azından şimdiden ortaya koyuyor. Ben biraz detaylara baktığım zaman hizmet enflasyonunun hala korkunç boyutlarda olduğunu görüyorum. Çok katı. %96'nın üstüne çıkmak üzere. 96.99 ki kira artışları hala inanılmaz boyutlarda. Bugün kime mikrofonu uzatıp röportaj yapmaya çalışsalar özellikle kira artışları barınma konusunda ciddi bir sorunun olduğu oldukça ortada. Her ne kadar gayrimenkul fiyatlarında belirli bir stabilizasyon, artış hızında bir belirli bir miktar duruş olsa da tabii şehirden şehire de değişiyor. O yüzden ben enflasyon tarafında özellikle heybede çok fazla şey biriktiğini düşünüyorum. Onların yavaş yavaş ortaya çıkışıyla birlikte sadece kur tarafının baskı altında kalmasıyla birlikte bu birikmiş olan maliyetin önümüzdeki dönemde enflasyon dinamiklerinde ve enflasyon beklentilerinde belirli bir ayrışma ortaya koyma ihtimali son derece yüksek. O yüzden program konusunda, programa inanç konusunda yine arka planda gecikmeyle gelebilecek belki bir inanç olabilir. O da çok kararlı duruş. Ben faiz indiriminden daha ziyade hani faizi burada sabit bırakmaktan da daha ziyade faiz artırımı yapma konusunda Merkez Bankası'nın belirli bir zaman sonra aksiyon da alma ihtimalinin yazmış oldukları para politikası kurulu raporunda bıraktığı açık kapıyla birlikte olabileceğini görüyorum. O nedenle enflasyon dinamikleri oldukça kafa karıştırıcı. Yurt dışındaki özellikle global taraftaki trendlerde baktığımız zaman ekonomide soğuma emareleri var, iş gücünde soğuma emareleri var. Türkiye'nin özellikle ihracat tarafından büyüme anlamında belirli bir destek görme beklentisi var. Ama bu beklenti de bu kur politikasıyla ne kadar daha sürdürülebilir, o da ayrı bir nokta. Çünkü son dönem özellikle dış ticaret rakamlarından gelen veriler benim tüketici tarafında, tüketici dış ticareti anlamında, tüketim tarafında daha doğrusu mal enflasyonu, mal tarafında biraz karışık sinyaller geldiğini de gösteriyor. Bu kur politikası tarafındaki özellikle ortaya çıkan şey hakkında ne düşünüyorsun, onu da merak ediyorum.
Şöyle, ben tabii enflasyon konusunda sanırım senden biraz daha iyimserim. Ben yine 40-45 aralığında bir yıl sonu enflasyonu olabileceğini düşünüyorum. Bunun da en önemli sebebi özellikle Ocak-Mart arasında yapılan sıkılaşmanın bir anlamda büyüme üzerindeki fren etkisinin bu yaz çok sert bir şekilde ben görüleceğini düşünüyorum. Öyle olunca da enflasyon konusunda bu sene işi Merkez Bankası'nın 2025'e göre çok daha bence kolay. Ama 2025'teki 14 hedefini tutturmak için çok uzun süre çok sıkı kalmak gerekiyor. Yani belki yıl sonuna kadar 5-10 puanlık indirim yeri görüyorum. Ama 2025'teki 14'ü yakalamak için belki de 2025'te hiç faiz indirimi yapmadan devam etmek lazım. O da ciddi anlamda tabii ki dinamikleri zorlayıcı bir şey. Kur politikasında bahsettiğin 31 Mart seçimlerinin sonrasında ben önemli değişim görüyorum. Aslında benim de daha önce olması gerektiğini düşündüğüm biraz iki yönlü oynaklığa izin verecek ve böylelikle dövizi bir yatırım enstrümanı olmaktan çıkaracak bazı sinyaller vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bu oluyor. Yani her gün adım adım bebek adımlarıyla yukarı çıkan bir kur yerine iki gün düşebilen, sonrasında bir %0.5 yukarı gidebilen bir kurun özellikle döviz yatırımcılar açısından daha rahatsız edici olduğunu görüyorum. Bu da bir aslında TL'ye dönüşü tetikledi. Hem faizlerin biraz daha yükselmiş olması hem de seçim sonrası beklenti, kur yükselme beklentilerinin realize olmamasıyla bu tetiklendi. O yüzden Merkez Bankası açısından kur politikası ve rezerv politikası açısından iyi bir 3-4 ayları var bence. Yani Eylül ayına kadar bence açık bir alan ben görüyorum. Ama tabii bunun bazı komplikasyonları da olacak. Kurun reel değerlenmesi ki ana politika bileşeni bu zaten. Turizm sezonunun ortasında önemli bir reel değerlenmiş kurla karşı karşıya kalacağız. Geçen seneyle karşılaştık.
Ki 60 milyar dolar turizm gelir hedefi var ki böyle bir değerlenmiş kurla ne kadar olabilir? Çünkü yurt dışındaki tatil programları sen daha iyi biliyorsun. Yeni geldin. O nedenle sana da sormak isterim bu konuda. Türkiye'den daha ucuz. Yani en azından yeme içme, eğlence tarafı Türkiye tarafından daha
öyle. Yani Türkiye ciddi rekabet yemeye başladı turizm tarafında da. Ama hani burada bence bir kötü haber turizm veya Türk lirasının rekabetçi olmadığını düşünenler açısından. Bence bu Türk lirasındaki reel değerlenme hikayesi beklediğimizden uzun ve daha şiddetli olacak. Yani bunu önümüzdeki 4-5 ayın hikayesi olarak görmek yerine önümüzdeki 1,5-2 senenin hikayesi olarak ben görüyorum. Dolayısıyla reel değerlenme 2013'lerde reel kur endeksi %120'lerdeydi. Şimdi 60'a yakın bir yerde. Bence Merkez Bankası tamamen bu perspektiften bakıyor. Bunun 75'e 80'e gelmesinde bir sakınca görmüyorlar. Önümüzdeki 1,5 sene içerisinde de yani 2025 sonuna kadar da enflasyonla mücadelenin ana enstrümanı bence TL'nin reel değerlenmesi olacak. Dış ticaret açısından tabii çok iyi bir haber değil. Turizm gelirleri açısından çok iyi bir haber değil. Ama zannediyorum bu tür bir reel faiz uygulaması ve reel değerlenme altın ithalatını indireceği için onun yönetilebileceğini düşünüyorlar. Gerçekten de altın ithalatı düşüyor. Hala orada bir kota uygulaması olması var, o da var. Ama zannediyorum o yüzden bütün hesapların biraz daha temkinli yapılmasında ben fayda görüyorum. Bu reel değerlenme bayağı sürecek diye düşünüyorum.
Öyle görünüyor. Zaten yani piyasadan gelen sinyaller de Türk lirası kredilerinin bu kadar yüksek faiz oranlarıyla yatırım yapmaya hiç olanak sunmadığı, hatta işletme sermayesi için bile kullanmanın çok mantıklı olmadığı, karların tamamen yapılmış olan EBITDA'ların tamamen ortadan kalktığı bir alt kalem rakamına ulaşıyor. Özellikle borçluluğu yüksek olan şirketlerde. Şirketlerin özellikle seçim sonrasındaki dönem, hatta sene başından itibaren alalım diyelim. Bunda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu iletişim, Türk lirasının reel olarak değerleneceği beklentisini ve Türk lirası faizlerinin yüksek olacağı beklentisiyle birlikte şirketleri döviz kredisi almaya yönlendirmiş gibi gözüküyor. Sene başından beri benim en son görebildiğim kadarıyla 7 ile 10 milyar dolarlık bir artış var o tarafta. Bunun yanında kaynak olarak da bankaların özellikle sermaye tarafını desteklemek açısından birçok bankanın perpetual bond ihracıyla, ki oradaki seviyeler aslında çok da makul. Yani %9,80'lerle, 10,5'larla çıkmış olan perpetual bonolar var. Perpetual bono nedir? Aslında izleyicilere de onu söylemekte de fayda var. Perpetual bono bizim bankacılık sektöründe Tier 1 diye bahsetmiş olduğumuz sermayenin artırılması amacıyla banka tarafından çağrılmadığı sürece piyasada sürekli olarak kupon ödeyen ve hiçbir vadesi olmayan bono. Böyle bir bono. O bono vasıtasıyla yapmış olduğunuz, koymuş olduğunuz sermayenin karşında 8 katı kadar daha kredi verebiliyorsunuz ki o da uygun bir maliyet. Yani 10,5'la borçlandığınız zaman 8 katı kadar fazla vermiş olduğunuz kredi ile birlikte
2-3 puan marj yapsanız kurtarıyor.
2-3 puan zaten yapılıyor. Şöyle, hatta mevduatta da doğru dürüst bir faiz verilmediği için Euro'da ve Dolar'da ben en son baktığım zaman rakamlarda 1,89 gibi böyle bir ağırlıklı ortalama faiz var orada. Euro'da da 1,60'lar civarında. Bu Türk lirasının mevcuttaki kur rejimiyle reel olarak değerlenecek olmasından Türkiye belirli bir zaman itibariyle faydalanacak gibi gözüküyor. Özellikle dükkanı çevirebilmek için diyelim. Ama tabii dükkanı çevirirken diğer tarafta da bir takım riskleri var. O riskler de işte demin bahsetmiş olduğumuz gibi kurun bir anda böyle global şartlar nedeniyle veya Türkiye'deki siyasi koşullar nedeniyle ani bir talep görmesi, tekrardan işlerin değişmesi vesaire vesaire gibi. Sen seçimler sonrasında burada yoktun. Onunla ilgili bir program yapamadık. Bu seçim değerlendirmesini ne olarak görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun
Orada da
gidişatı?
şöyle düşünüyorum. Aslında 31 Mart seçimleri bence beklentilerin ötesinde oyun değiştirici bazı sonuçları ortaya koydu. Siyasette bence bazı değişimleri de tetikleyecek diye görüyorum. Bir kere bu seçimlerin AK Parti tarafından nasıl okunduğu bence en kritiği veya Tayyip Erdoğan tarafından nasıl okunduğu en kritiği. Bunu mevcut uygulanan politikaların 2019 seçimleri gibi bir çıktısı olarak okurlarsa ekonomi politikalarında bir değişim için önümüzdeki 6 ay bir sene sonra bir şey olabilir. Yani değişim için tetiklenebilir. Ama şunu da düşünebilir. Ya zaten 2023'e kadar bazı politikalar uyguladık. Şimdi biz onun faturasını aslında millete ödetiyoruz. Dolayısıyla bu seçim sonuçları da sürpriz değil diye daha rasyonel, daha ayakları yere basan bir şekilde okurlarsa da o zaman Meral Şimşek ve ekibinin 2028 seçimlerine kadar kalacağını öngörmek lazım. Ben ikinci tarafa daha yakınım. Yani bu tarafa çok daha yakınım. Ama yani okuduğum kadarıyla da AK Parti içinde zannediyorum özellikle bu seçim sonuçlarını son bir yıldaki ekonomi politikasına bağlayan analizler de var.
Çoğunluk içerisinde.
Evet. Tabii bu da AK Parti içindeki çatışmaları tetikleyebilir ama hani tetiklese ne olur? B planı nedir? Yani Mehmet Şimşek, Fatih Karahan, Cevdet Akçay yani 3 kişiden oluşan bir kredibilite inşa ettik. Maalesef durum bu. Bu 3 kişinin dışında da ekonomi politikasında ne söz sahibi olan ne de yeterli itibarı olan bir aktör yok. Öyle olunca da bu 3 kişiye sarılmaktan başka da AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı'na başka çaresi yok diye düşünüyorum.
Öyle gözüküyor. Yani B planı olmadığı sürece eldeki kıt kaynakları mümkün olduğu ölçüde etkin kullanma. Ben 2028'e kadar bir seçim olmayacağını da düşünmüyorum. Büyük bir olasılıkla son dönem özellikle Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlarda yumuşama sinyalleri, ana muhalefet partisiyle görüşmesi ve böyle bir ortam yaratması kendisi için birinci öncelik olan anayasanın değiştirilerek tekrar halihazırdaki Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılması veya belirli bir süre daha diyelim görevde kalabilmesinin imkan dahilinde olabilmesi amacıyla belki makyavelist bir yaklaşım diyebilirsin. Amaca götüren her yol mübahtır şeyinde ama Makyavel bile böyle düşünmüyor Prince kitabında o da var. Ekonominin belirli bir iyileşme sürecine gelene kadar dişlerin sıkılması, ondan sonra da yeni bir seçimin ortaya konması ve o seçimin öncesinde de yavaş yavaş artık belirli gruplara yeni bir refah payının artırılarak devam ediyor olması. Bunun en önemli sonucu enflasyonun düşüşü olacak ki hepimizin beklediği, istediği şey o. Bu şartlar altında Türkiye en azından önümüzdeki Kasım ayına kadar, neden Kasım diye söylüyorum? Çünkü biliyorsun şirketlerin en önemli bakılan parametrelerinden bir tanesi, indikatörlerinden bir tanesi nakit akımı. Türkiye'nin nakit akımı olarak da yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında çok yüklü miktarda çevireceğimiz borç var. 17 küsür milyar dolar civarında bir rakam. Bunların en azından ileriye atılması, uzun vadeye gitmesi veya ödenecekse belirli borçların o dönemde ödenmesi dolayısıyla Bir de tabii başkanlık seçimi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu da düşünmemiz lazım. Belirli bir periyotta rahat gideceği yönünde beklentim var. Muhtemelen bunun ilk emarelerini de yani yavaş yavaş ortaya çıkan oynaklığı da Ağustos ayında falan görmeye başlayabiliriz diye de düşünüyorum. Tabii geçilecek olan turizm sezonu açısından hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben özellikle mevcut riskleri düşündüğüm zaman mikro management yapılması gerektiğini ve Türkiye'de de her an her şeyin olabileceğini düşündüğüm için böyle bir çerçeveyle gidilmesinin çok mantıklı ve faydalı olacağını düşünüyorum şirketler açısından, bireyler açısından. Bir soru daha soracağım, sonra istersen kapatalım. Tüketici kredilerinde inanılmaz büyük bir maliyet var. Buna rağmen hala tüketici kredilerinde kullanıldığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun?
Şöyle, aslında yeni baktım, tüketici kredilerinde ortalama faizin üstüne BSMV, yani Banka Sigorta Muamele Vergisi ve KKDF, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu maliyetini de koyduğunuzda %120 bileşik bir maliyet ortaya çıkıyor. Yani bir bankadan tüketici kredisi çektiğinizde bunu aylık %6 olarak size bir faiz gösteriliyorsa bunu lütfen 12 ile çarpmayın. Bu 72 değil. Yani enflasyonda 70 olur işte, çok da kötü değil demeyin. Bunun maliyetleri bu %120'ye geliyor. Buna rağmen büyüyor. Ben bunun arkasında iki tane önemli neden olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi, daha enflasyon beklentilerinin kırılmamış olması ve Merkez Bankası sıkılaştırılmasının fren etkisinin daha sürüyor olması. Yani tam durma noktasının daha 3-4 ay olduğunu görüyorum. İkincisi de maalesef tabii ki toplumumuzdaki finansal okuryazarlığının oldukça düşük olmasından kaynaklanıyor. Finansal okuryazarlık ve birinci kuşak sermaye derken de yakın bir dostum yeni bir kitap yazdı. Finansal okuryazarlığınızı arttırmak isteyenler, özellikle piyasada işlem yapanlar için Cem Çilioğlu'nun Milyar Dolar Hikayelerini tavsiye ediyorum. Hemen hemen bizim finans piyasasının içindeki herkesin bildiği hikayeleri çok güzel bir dille anlatmış ve risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve finansal okuryazarlıktan uzaklaştığınızda ve denetimden uzaklaştığınızda ne türlü felaketlerle karşı karşıya kalınabildiğini güzel örneklerle anlatmış. O yüzden tüketici kredilerinde de ben biraz bu etkiyi de görüyorum. Merkez Bankası'nın üstüne düşen görevlerden bir tanesi de toplumun finansal okuryazarlık konusunda daha çok yatırım yapmak bence.
Çok doğru. Sadece Merkez Bankası da değil, aynı zamanda bankaların özellikle lokal veya bölgesel müdürlüklerinin, öyle söyleyeyim, bu konuyla ilgili müşterilerini eğitecek bir takım faaliyetleri de çok önemli. Bugün sabahleyin Jamie Dimon'u da bir dinliyordum. JP Morgan'ın 18 yıllık CEO'su. Başardığınız önemli işlerden birisi nedir diye sorduğu zaman, finansal okuryazarlığı bölgesel bankacılık nezdinde vatandaşlarımıza, oradaki müşterilerimize mümkün olduğu kadar servis edebilmek. Ben bankaların böyle bir misyonu olduğunu da düşünüyorum. Onun şeyi var. Tabii bir taraftan da şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bu kadar tüketici kredisi kullanılıyor ise denize düşen yılana sarılır misali, onu da eklemek lazım diye düşünüyorum arka planda. Çünkü harcanabilir gelir tarafında ciddi bir daralma, vergi ve enflasyon dolayısıyla alınmış olan gelirin daralması insanları çaresizce yaşayabilmek için veya kendi dükkanlarını çevirebilmek için bu yöne de itiyor diye düşünüyorum. İstersen bu haftalık burada bitirelim. Önümüzdeki haftalardan itibaren bu keyifli sohbete devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum.